Çanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 5.
Bir ara heyecandan elimi makyananın üzerine koydum ve işte o zaman namlunun cayır cayır yandığını gördüm. Tam o anda yaşlı kadın yüzüme bir tokat patlattı. Ateş etsene salak, ateş et yoksa beynini dağıtırım dedi. Yeniden ateş etmeye başladım ama tüfeğimi sarsmadan tutamıyordum bir türlü. Askerler de uzaktaki tepeye doğru kaçıyorlardı. Alabileceğimiz şeylere bakmak için trene girdiğimizde bir subay tabancasını çekmiş, bazı askerleri zorla üzerimize salmaya uğraşıyordu. Tabancasını sallıyor, onlara bağırıp duruyordu. Biz hepimiz ona ateş ediyorduk, hiçbirimiz vuramadık onu. Sonra askerlerin bir kısmı yatıp ateş etmeye başladılar bize. Subay da onların arkasında bir sağa bir sola gidip geliyordu, yine de vuramadık onu. Trenin durumu yüzünden onu vurmak için makinayı da kullanıyorduk. Askerler yerde uzanmış yatarlarken bu subay ikisini vurdu ama adamlar yine de kalkmadılar yattıkları yerden. Subay onlara sövüp sayıyordu. Sonunda ayağa kalktılar. Önce biri, sonra ikisi, sonra üçü. Koşa koşa üzerimize trene doğru gelmeye başladılar. Sonra yine boylu boyunca yere yatıp ateş ettiler. Sonra trenden ayrıldık. Makina biz trenden ayrılırken hala üzerimize ateş kusuyordu. İşte kızı trenden kaçarak kayalara gizlendiği yerde o sırada buldum tam. Kız da bizimle birlikte koşmaya başladı. Karanlık bastırana değin ardımızdan iz sürdü askerler. Çok zorlu bir çatışma olmuş anlaşılan dedi Anselmo. Çok heyecanlı. Gür bir ses. İşe yarar tek işimizdi dedi. Şimdi ne yapıyorsun bakalım? Senin ne idi belirsiz çingene sürtüğünün tembel, ayyaş, edepsiz oğlu seni? Ne yapıyorsun? Robert Garden 50 yaşlarında eni boyuna denk, Pablo'nun iriliğinde iri bacaklarına kalın yün çoraplar, ayaklarına kara hasır ayakkabılar, üstüne de kara bir köylü gömleğiyle yelek giymiş bir kadın gördü. Esmer yüzü granitten yontulmuş bir heykeli andıran kadının iri ama güzel elleri vardı. Sık kıvırcık siyah saçlarına ensesinde topuz yapmıştı. Öbürlerini aldırmaksızın yanıt ver bana dedi çingeneye. Bu yoldaşlarla konuşuyordum. Bu dinamitçi olarak geldi. Biliyorum bunları dedi Pablo'nun mujeri. Şimdi yakıl karşımdan. Git tepede nöbet tutan Andres'in nöbetini al. Mi voy dedi çingene gidiyorum. Robert Garden'a dönüp yemekte görüşürüz diye ekledi. Şaka mı ediyorsun dedi kadın. Saydım bugün tam 3 kez yemek yedin. Şimdi git bana Andres'i gönder. Robert Garden'a hola dedi kadın. Elini uzatıp gülümsedi. Nasılsın? Cumhuriyette işler nasıl? İyidir dedi Robert Garden. Kendi elini sımsıkı kavrayan elini sıktı kadının. Hem ben hem de Cumhuriyet. Sevindim dedi kadın. Dimdik yüzüne bakıyor ve gülümsüyordu. Robert Garden kadının çok güzel kurşuni gözleri olduğunu gördü. Yeni bir tren işi için mi geldin? Hayır dedi Robert Garden. Kadına güvenmişti birden. Bir köprü işi için. No es nada dedi kadın. Köprü işi kıvır kıvır bir iş. Şimdi artık atlarımız dolduğuna göre bir tren işi daha yapmalıyız öyle değil mi? Daha sonra bu köprü çok önemli. Kız tren işinde bizimle birlikte olan yoldaşının öldüğünü söyledi bana. Evet çok yazık. Öyle bir patlama görmemiştim hiç. Yetenekli bir adamdı. Çok sevmiştim onu. Bir tren işi daha yapamaz mıyız şimdi? Tepelerde bir sürü adam var. Hem de pek çok. Şimdiden yiyecek bulmak güçleşti. Buradan toz olsak iyi olur artık. Üstelik atlarımız da var. Bu köprü işini yapmak zorundayız. Nerede köprü? Çok yakında. Bu iyi işte dedi Pablo'nun mujeri. Buradaki bütün köprüleri uçurup sonra da toz olalım. Buradan sıkıldım. Bir sürü insan doldu buraya. Sonun iyiye varmaz bunun. Öyle ya nerede çokluk orada bokluk. Ağaçların arasındaki Pablo'yu gördü kadın. Borako diye seslendi ona. Ayyaş, alçak ayyaş. Neşeyle Robert Garden'a döndü. Tek başına ağaçların arasında içmek için bir tulum şarap yürütmüş dedi. Sabah akşam içiyor. Böyle yaşamak yıkıyor onu. Delikanlı, geldiğine çok memnun oldum. Robert Garden'ın sırtına birkaç kez vurdu. Ah dedi, sen göründüğünden daha yapılısın. Elini adamın omzunda dolaştırdı. Fanila gömleğin altındaki kaslara dokundu. İyi, iyi, geldiğin için çok memnun oldum. Ben de öyle. Birbirimizle iyi anlaşacağız dedi kadın. Şarap içsene. İçtik biraz dedi Robert Garden. Peki ya sen? Akşam yemeğine kadar içmem dedi kadın. Midemi ekşitiyor. Sonra yine Pablo'yu gördü. Borako diye bağırdı. Ayyaş. Robert Garden'a dönüp başını salladı. Çok iyi bir adamdı dedi. Ama işi bitti artık. Bir şey daha var. Kulağını aç da dinle beni. Kıza iyi davran. Koru onu. Maria'yı. Çok kötü günler geçirdi anladın mı? Evet niye söylüyorsun bunu? Seni gördükten sonra mağaraya geldiğinde ne halde olduğunu gördüm. Mağaradan çıkmadan önce de baktım. Seni gözlüyordu. Ona takıldım birazcık. Pablo'nun kadını çok kötü durumdaydı dedi. Şimdilerde daha iyi. Buradan gitmesi gerekiyor onun. Olabilir. Anselmo ile birlikte hattın öbür yakasına gönderebiliriz. Bu iş bittiğinde Anselmo ile ikiniz onu götürebilirsiniz. Robert Garden birden boğazının yanmaya, sesinin boğuk boğuk çıkmaya başladığını duyumsadı. Olabilir bu dedi. Pablo'nun Mujer'e ona bakıp başını salladı. Öf, öf dedi. Bütün erkekler böyle midir? Ben bir şey demedim ki. Güzel bir kız, bunu biliyorsun. Hayır, güzel değil. Sanırım güzelleşmeye başladığını söylemek istiyorsun, dedi Pablo'nun kadını. Erkekler, onların böyle olmasına neden olmak biz kadınlar için ne büyük bir ayıp. Hayır, şimdi şakana sırası değil. Cumhuriyetçilerin orada bu kızın bakılacağı yuvaları yok mu? Var, dedi Robert Garden. Güzel yerler var. Valencia yakınlarındaki bir kıyıda. Başka yerlerde de var. Orada ona iyi davranırlar. Çocuklarla birlikte iş yapabilir. Boşaltılmış köylerden gelen bir sürü çocuklar var. Kıza iş öğretir onlar. İşte benim istediğim de bu, dedi Pablo'nun Mujer'i. Pablo kıza tutulmaya başladı. Onu yıkan şeylerden biri de bu. Kızı gördüğünde bir nemrutluk çöküyor üzerine. Şimdi giderse çok iyi olur. Bu iş bittikten sonra götürebiliriz onu. Ona göz kulak olacak mısın? Güvenebilir miyim sana? Sanki uzun zamandır tanıyormuşum gibi konuşuyorum seninle. Böyle olur, dedi Robert Garden. İnsanlar birbirlerini anladıklarında böyle olur. Pablo'nun kadını, otur hele, dedi. Söz vermeni istemem. Çünkü her şey olacağına varır. Ama kızı götürmeyeceksen bana yine de söz vermeni istiyorum. Onu götürmeyecek olduktan sonra söz vermeme ne gerek var? Çünkü sen gittikten sonra onun yine deliye dönmesini istemiyorum. Daha önce de aklını kaçırdığını gördüm. Çektiklerim yeter. Köprü işinden sonra götüreceğiz onu, dedi Robert Garden. Eğer köprü işinden sonra sağ kalırsak onu götüreceğiz. Böyle konuşmandan hoşlanmadım. Böyle sözler uğursuzluk getirir. Söz verdiğimi kanıtlamak için böyle konuştum, dedi Robert Garden. Yoksa ben de karamsarlıktan hoşlanmam. Ver bakayım şu elini, dedi kadın. Robert Garden elini uzattı. Kadın avucunu açtı adamın. Kocaman ellerinin arasında tuttu. Baş parmağını üzerinde gezdirdi. Dikkatle baktı, sonra bıraktı. Ayağa kalktı. Adam da ayağa kalktı. Kadın ona gülümsemeden baktı. Robert Garden kadına, ne gördün elimde diye sordu. İnanmam bu işe. Söyleyeceklerin korkutmaz beni. Hiçbir şey, dedi kadın. Hiçbir şey görmedim. Gördün. Yalnızca merak ediyorum. Böyle şeylere inanmam. Neye inanırsın? Bir sürü şeye ama buna değil. Neye? İşime. Evet, bunu gördüm. Başka ne gördün, söylesene. Başka bir şey görmedim, dedi acı bir sesle kadın. Köprü işi çok güç mü demiştin? Hayır, çok önemli demiştim. Ama zor olabilir, değil mi? Evet, şimdi gidip bakacağım ona. Burada kaç adamınız var? İşe yarar 5 adam. Çingene iyi niyetlidir ama 5 para yetmez. İyi yüreklidir yalnızca. Pablo'ya ise artık güvenmiyorum. El Sordo'nun işe yarar kaç adamı var? 8 tane vardır belki. Bu akşam göreceğiz, buraya geliyor. Pek becerikli bir adamdır. Onun da biraz dinamiti var ama çok değil. Onunla konuşacaksın nasılsa. Haber gönderdiniz mi? Her akşam gelir, komşumuzdur. Yoldaşımız olduğu kadar dostumuzdur da. Sence nasıl biri? Çok iyi bir adamdır, çok da beceriklidir. O tren işinde olağanüstüydü. Peki ya öteki çeteler? Zamanında haber uçurulursa bir yere kadar güvenilebilecek 50 tüfekli toplamak mümkün. Ne ölçüde güvenilebilecek? Durumun önemine bağlı. Tüfek başına kaç mermi düşer? 20 falan. Bu iş için ne kadar getireceklerine bağlı. Bu iş için gelirlerse tabii. Bu köprü işinde para yok. Vurgun yok. Söylediğine bakılırsa çok da tehlikeli. Ayrıca işin sonunda bu dağlardan uzaklaşmak da gerekebilir. Çoğu bu köprü işine karşı çıkacaktır. Besbelli bu. Bu yüzden gerek olmadığında işten söz etmemek en iyisi. Katılıyorum sana. Şu köprünü incele gel de bu gece El Sordo ile konuşalım. Anselmo ile birlikte gideceğim. Uyandır onu öyleyse, dedi. Karabine ister misin? Robert Garden, sağ ol, dedi kadına. Olsa iyi olur ama kullanmayacağım. Bakmaya gidiyorum yalnızca, sorun çıkarmaya değil. Bana anlattıkların için teşekkür ederim sana. Konuşma biçiminden çok hoşlandım. Açık sözlü olmaya çalışıyorum. Öyleyse söyle bana, ne gördün avucumda? Hayır, dedi kadın, başını salladı. Bir şey görmedim. Şimdi git şu köprüne. Malına göz kulak olurum ben. Üstünü ört ki kimse kurcalamasın. Mağarada olacağına orada olması daha iyi. Üstü örtülecek, kimse de kurcalamayacak, dedi Pablo'nun kadını. Şimdi git köprüne. Elini başını kollarına yaslamış olarak uyuyan yaşlı adamın omzuna koyarak, Anselmo, dedi Robert Garden. Yaşlı adam gözlerini açtı. Evet, dedi. Ha, elbette. Hadi gidelim. 3. Son 200 metreyi bir ağaçtan ötekine, ağaçların gölgelerine sığına sığına dikkatle geçtiler. Yamacın ucundaki çam ağaçlarının arasına geldiklerinde köprüyle aralarındaki uzaklık 50 metre ya vardı ya yoktu. Dağın sırtına yaslanmış olan köprü, akşam güneşinde boğazın yalçın boşluğunun önünde kapkara görünüyordu. Ayakları arasında tek bir kemeri olan çelik bir köprüydü. İki ucunda birer nöbetçi kulübesi vardı. İki arabanın yan yana geçebileceği bir genişliği vardı. Sapasağlam, ancak bir metal köprünün bütün güzelliğiyle derin boğazın iki yakasını birbirine bağlıyordu. Boğazın dibinde, ta aşağıda bir ırmak, taşların, kaya parçalarının arasında köpüre köpüre akıyor, geçitteki ana akıntıya karışıyordu. Güneş geliyordu Robert Garden'ın gözlerine. Bu nedenle köprüyü ancak genel çizgileriyle görebiliyordu. Sonra güneş gücünü yitirmeye başladı ve battı. Arkasına gizlendiği koyu renk, yuvarlak yüksek tepelerdeki ağaçların arasından yukarıya gönderiyordu ışıklarını. Robert Garden artık gözleri kamaşmadığı için bayırın yeni canlanmış yemyeşil otlarla kaplı olduğunu, tepenin hemen altında eskiden kalmış karların yama gibi durduğunu görebiliyordu. Sonra gittikçe azalan ışığın kısa süreli varlığından yararlanarak yeniden köprüye bakmaya, yapısını incelemeye başladı. Bu köprünün ıskartaya çıkartılması hiç de zor değildi. Gözlerini köprüden ayırmaksızın göğüs cebinden bir defter çıkarıp çarçabuk bir sürü taslak çiziktirdi. Çizimleri yaparken patlayıcıların yerlerini işaretlemedi. Bunu daha sonra yapacaktı. Şimdi köprünün desteğini kesmek, bir bölümünün boğaza yıkılmasını sağlamak için patlayıcının yerleştirilmesi gereken noktaları not ediyordu. Bu iş ağır ağır, bilimsel olarak yerleştirilecek ve aynı anda patlayacak biçimde ayarlanacak, yarım düzine tahrip kalıbıyla hiç sektirmeden yapılabilirdi. Ya da iki büyük tahrip kalıbı görebilirdi bu işi. Kalıpların büyük olmaları, karşı yakalara iyi yerleştirilmeleri ve aynı anda devreye girmeleri gerekecekti. Hızla ve sevinçle çiziktiriyordu taslaklarını. İşinin elinin altında olmasından dolayı sevinçliydi. Sonunda gerçekten bu işe girişmiş olmaktan mutluluk duyuyordu. Sonra defterini kapattı. Kalemi kapağın kıyısındaki deri koyucusuna sokup defteri cebine koydu, cebi düğmeledi. O taslaklarını çizerken Anselmo da yolu, köprüyü, nöbetçi kulübelerini gözlüyordu. Güvenlik açısından köprüye çok yaklaşmış olduklarını düşünüyordu. Taslak çıkarma işi sona erince rahat bir soluk aldı. Robert Garden cebinin kapağını düğmeleyip bir çam ağacının gerisine boylu boyunca uzanarak buradan çevreyi incelemeye koyulunca Anselmo eliyle onun dirseğine dokunup parmağıyla karşıyı işaret etti. Onlardan yana olan nöbetçi kulübesinde süngüsü takılı tüfeğini bacaklarının arasına koymuş oturan bir nöbetçi vardı. Sigara içiyordu. Kafasında örme bir başlık, sırtında da battaniye kumaşından bir pelerin vardı. 50 metreden yüzü pek iyi seçilmiyordu. Robert Garden dürbününü çıkardı. Parlamasına neden olacak güneş olmadığı halde elleriyle merceklerin çevresine siper yaptı. Köprünün parmaklıkları uzanıp dokunulabilecekmişçesine yakınlaşmıştı. Nöbetçinin yüzü öylesine belirgindi ki adamın içine göçmüş avurtlarını, sigaranın külünü ve süngünün yağlı parıltısını bile görebiliyordu. Bir köylü yüzüydü bu. Çıkık elmacık kemiklerinin altındaki yanaklar çukura kaçmıştı. Sakalları uzamıştı. Kalın kaşları gözlerini gölgeliyordu. Kocamandı tüfeği tutan elleri. Pelerinin kıvrımlarının altından kaba saba çizmeleri görünüyordu. Nöbetçi kulübesinin duvarında yıpranmış, kararmış bir şarap tulumuyla gazeteler vardı. Ancak telefon yoktu. Kuşkusuz Robert Garden'ın göremediği bir telefon olabilirdi. Ama bu kulübeden çekilmiş tel yoktu görünürde. Yol boyunca bir telefon hattı çekilmişti. Hattın telleri köprüyü boydan boya geçiyordu. Nöbetçi kulübesinin dışında bir kömür mangalı duruyordu. Üstü kesilmiş, delikler açılmış, eski bir gaz tenekesinden yapılmış olan mangal, iki taşın üzerine yerleştirilmişti. Ama içinde ateş yoktu. Altındaki küllerde ateşten kararmış birkaç çatal ucu görünüyordu. Robert Garden dürbünü yanında boylu boyunca uzanmış olan Anselmo'ya verdi. Yaşlı adam sırıtarak başını salladı. Bir parmağıyla gözünün yanına vurdu hafifçe. "Yaloveo," dedi İspanyolca, "gördüm onu." Dudaklarını hiç kıpırdatmaksızın fısıltıdan daha hafif bir sesle konuşuyordu. Robert Garden ona gülümserken o nöbetçiye baktı. Bir parmağıyla nöbetçiyi gösterip öbür parmağıyla da gırtlağını kesermiş gibi bir işaret yaptı. Robert Garden onaylayarak başını salladı ama gülümsemedi. Köprünün öteki ucundaki nöbetçi kulübesinin yüzü bu yana dönük değildi. Onun içini göremiyorlardı. Geniş ve yağlı gibi parlayan düzgün yol, köprünün öteki ucundan sonra sola dönüyor, sağa kıvrılarak gözden yok oluyordu. Yol bu noktada boğazın karşı yakasında tek parça bir kaya burcunu keserek, eski yoldan az daha genişledikten sonra yine daralıyor, eski genişliğine ulaşıyordu. Yolun geçide ve köprüye yukarıdan bakan batı kıyısı ise dümdüz boğaza inen dik taş bloklarla desteklenerek korunmaktaydı. Burada boğaz neredeyse bir kanyona dönüşüyordu. Köprünün altında kalan çay suyun ana akıntısına karışıyordu.
Ayrım sonu.